Habakuk 1. bölüm 12. ayet. Ya Rab, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Sen ölmeyeceksin. Ya Rab, bizi yargılamak için kildanileri mi seçtin? Ey sığınağımız, onlara mı verdin cezalandırma yetkisini diyor. Habakuk'un sorusu şuydu. Madem Babililer Yahuda krallığında yaşayan Yahudilerden daha kötü, niye Tanrı daha az kötülük yapmış bir halkı cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10. bölüm 5. ayette Asurlular Tanrı öfkesinin değneği olarak adlandırılmaktadırlar. Diğer bir deyişle Tanrı İsrail'in Kuzey Krallığını terbiye etmek amacıyla Asurluları kamçı olarak kullandı. Tanrı İsrail'in terbiyesi için Asurluları kullandıktan sonra Asurluları da kendi işledikleri günah nedeniyle cezalandırmıştır. Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı kendi halkı olan İsrailleri terbiye etmek için kötü bir millet olan Babililerden yararlanacak. İsrail'in terbiyesi için gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı bu kez Babililer'i yaptıkları kötülükler için yargılayacaktı. Ve Tanrı aynen bunları yaptı. O insanlarla yeryüzünün uluslarıyla bir bir yakından ilgilenmeye devam etti ve etmektedir. Ama peygamberin aklındaki soru hala vardı. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkar bir ulusu kullanabilirdi? Bu sizin için yeni bir düşünce gibi görünebilir. Sevgili arkadaşım, eğer kutsal kitaba inanan biriyseniz, Tanrı'nın günahlı bir ulusu terbiye etmek için o ulustan daha çok günahlı bir ulusu kullandığını görebilirsiniz. Tanrı'nın perde gerisinde şu anda neler yaptığını bir bilebilseydik, eminim hepimiz büyük bir korkuya kapılırdık. Bence Tanrı Hristiyan dünyasına karşı hareket ediyor. Çünkü bir zamanlar Hristiyan dünyası Avrupa ulusu kısmen yapmacık da olsa Tanrı inancı köklü olan bir toplumdu. Kutsal kitaba ve İncil'e saygıyla bakılmaktaydı. Kutsal kitapla ilgili derin bilgileri bilenlerin sayısı oldukça azdı ama buna rağmen kutsal kitap gereken saygıyı görmekteydi. Bugün ise Hristiyan toplumunu büyük bir çoğunluğu kutsal kitabı bütünüyle küçümsemekte ve reddetmektedir. İnsanlar kutsal kitabı mahkemelerde ellerine alıp belki de rahatlıkla yemin edebilmektedir. Ama bunların büyük bir çoğunluğunun ellerinde tuttuğu kitabın sayfalar arasında neler yazdığından haberi bile yok. Ya da bu kişiler bu şeyleri umursamamaktadır. Tanrı Amerikan ulusunun ya da Batı Avrupa uluslarının İncil inancına karşı takındığı bu sorumsuzluğa ve umursamazlığa ve içine düştüğü günahlara daha ne kadar katlanacak, daha ne kadar sabredecek bilmiyorum. Onun daha fazla sabredeceğini zannetmiyorum. Tanrı Hristiyan bir dünyayı terbiye etmek için tanrısız bir ulusu kullanacak mı? Habakuk peygamber işte tam bu soruyu soruyordu. Niçin Tanrı kendi halkını yola getirmek, terbiye etmek için böylesine putperest, böylesine sert ve günahlı bir ulusu kullanma yolunu seçiyordu? Bakın, Habakuk Tanrı'ya nasıl yağ çekiyor. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım, sen ezelden beri var değil misin? Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir ve sonsuzdur, ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur onun. Ya Rab Tanrım, kutsal olanım. Habakuk'un burada şunu demek istediğini düşünüyorum. Sen kutsal olan bir tanrısın. Babililer gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Fırat Irmağı'nın her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de duyduk ama onları bize karşı kullanabileceğin aklımın ucundan geçmezdi. Şimdiye kadar da bize karşı bir kötülük yapmış değiller. Kral Hezekiya hasta olup yatağa düştüğü zaman Babililer ona elçiler gönderdiler ve Kral Hizkiya onları büyük bir misafirperverlikle karşıladı ve hazinesinin bütün altınlarını onlara gösterdi. Tabi elçiler bunu hemen not ettiler. Çünkü ileride bir gün gelip bu altınların hepsini alıp kendi ülkelerine götüreceklerdi. Ama Habakuk bütün bunlardan bir şey çıkartamıyordu. Çünkü kutsal Tanrı'nın İsrail'in Yahuda krallığını terbiye etmek amacıyla böylesine bir yönteme başvurarak Babilleri kullanmak istemesinin gerekçesini bir türlü anlayamıyordu. Habakuk sözlerine şöyle devam ederek biz ölmeyeceğiz dedi. Bu konuda haklıydı. Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine Musa, Yeşu ve Davut peygambere aynı benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakuk'tan önce ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla da bu vaadini yeniledi. Tanrı kendi halkı olan İsraillerin yok olup gitmesine asla izin vermeyecekti. İşte Habakuk bu gerçeği bildiğinden büyük bir güvenle biz ölmeyeceğiz diyordu. Habakuk'un bu sözü Tanrı'nın İsrail ile olan bağlarını kestiği görüşünü destekleyen bazı imanlı gruplarına da bir tür cevap niteliği taşımaktadır. Tanrı İsrail ile olan işini henüz tamamlamadı. O bugün yeryüzünün her kesiminden, her ulusundan insanı kendisine çağırarak oluşturduğu kiliseyle nasıl sonsuz bir ilişki içerisindeyse Yahudi halkıyla da aynen böyle bir ilişki içerisindedir. Hamdolsun ki İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse bugün büyük bir güvenle benim için ölüm yok diyebilmektedir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ölmeye, senin ve benim yerime, bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak ölmeye geldi ve öldü. Diriliş ve yaşam benim diyerek ölümden yaşama geri döndü. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der İncil'de. Rab İsa Mesih ölen Lazar adında adamın gözü yaşlı iki kız kardeşine seslenerek onlara diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kimse ölse de yaşayacaktır dedi. Sonra da ölen ve mezara gömülen 4 günlük Lazar'ı ölümden dirilterek diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da böylece kanıtladı. Evet, Habakuk peygamber de bunu söyleyen İsa Mesih de aynı şeye işaret etmekteydi. Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? İşte İncil'in duyurduğu haber budur. İncil insana sevinç getiren iyi bir haber demektir. Bu iyi haberi senin ve benim sevinçle kabul etmemiz, bu habere inanmamız gerekir. Elbette gün gelecek, o zaman bu dünyadan fiziksel olarak ayrılacaksınız. Peki ama şu anda ruhsal olarak yaşıyor musunuz? Yoksa ruhsal olarak ölü müsün? Eğer Rab İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmemiş, böylece günahlarından yıkanmamışsan, günahlarına bağış bulmamışsan, bu durumda hala günah ve suçların içerisinde ruhsal olarak sonsuza dek ölüsün demektir. Bu durumda ölmen sonsuzluğu Tanrı'dan ayrı bir şekilde cehennemde geçirmene neden olacaktır. Tanrı kutsaldır ve o cennete hiçbir günahın girmesine izin vermez. Ama o bize göndermiş olduğu kurtarıcı Rab İsa'ya iman ettiğimizde bize sonsuz yaşam vereceğini vaat eder. Tanrı bize bugün seslenerek şöyle diyor. Kendinizi bir günahlı olarak gördüğünüz ve kurtuluşu asla hak etmediğinizi, iyiliklerle de bu kurtuluşu satın alamayacağınızı anladığınız anda bunu ben size karşılıksız olarak vermeye, hediye etmeye hazırım. Evet, Tanrı bize kurtuluşu hediye etmek istiyor. Tanrı'nın hediye olarak verdiği bir şeyi biz satın alamayız. O şeyi ancak kabul edebilir ve karşılık olarak da teşekkür edebiliriz. Sevgili dostum, kurtarıcı İsa Mesih'e bugün yaşamında sahip misin? Eğer yaşamında İsa Mesih varsa senin sonsuz yaşamın vardır ve asla ölmeyeceksin. Habakuk peygamber Tanrı'ya biz ölmeyeceğiz derken %100 doğruyu söylüyorsa da birçoğumuz gibi o da Tanrı'nın bu dünyada yaptığı bazı şeyleri anlamıyordu. Tanrı Habakuk'a bu nedenle daha önce olaylara daha geniş bir açıdan bakmasını söylemişti. Hamdolsun ki bugün yaşayan bizler Tanrı'nın tarih içerisindeki amaçlarını daha geniş bir açıdan baktığımız için daha iyi anlayabilmekteyiz. Tarihin sayfalarına, Habakuk'un yaşadığı günlere veya daha da eskilere, insanlığın başladığı ilk günlere geri bakabiliriz. Bugün baktığımızda Tanrı'nın yeryüzündeki uluslarla ve İsrail ulusuyla olan ilişkisini, diğer yandan imanlılar topluluğu olan kiliseyle olan ilişkisini çok daha büyük bir açıdan değerlendirebiliriz. Tanrı yeryüzünde doğaüstü, göz alıcı eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla gizemli bir şekilde hareket etmektedir. O bize yollarının, bizim yollarımız düşüncelerinin de bizim düşüncelerimiz gibi olmadığını belirterek Yaşaya 58. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Işığınız tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyundurağa, başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz. Sevgili dostum, Tanrı senin düşündüğün gibi düşünmüyor diye üzülme. Sen Tanrı değilsin. Ne yazık ki birçok insan onun yerini almak, onun yerine geçmek istiyor. İyi karakterli oluşları ve yaptıkları iyi şeyler nedeniyle kurtuluşa kavuşacaklarını düşünerek işleriyle kurtulmaya çalışan pek çok insan günün birinde Tanrı'nın yanlarına gelip "Aferin, siz dünyadayken iyi bir hayat yaşadınız deyip sırtlarını sıvazlamasını umut ediyor. Oysa gerçekte bu kişiler günahlı ve Tanrı'dan ayrı, Tanrı'ya yaklaşmaya ve Tanrı'nın vaatlerini sahiplenmeye hiçbir altyapısı ve kapasitesi, aynı zamanda hakkı olmayan kişilerdir. Eğer babaya, baba Tanrı'ya geliyorsanız onun yoluna gelmelisiniz. Bunu iyice anlamanız gerekir. Toplumdaki, çevremizdeki, evimizdeki sorumlularını başka yerlerde arayacağımıza her birimizin Tanrı'nın önüne gelip günahlarından tövbe etmesi gerekir. Habakuk peygamberin günlerinde Yahuda krallığında yaşayanların durumu böyleydi ve Habakuk Tanrı'ya seslenerek biz ölmeyeceğiz diyordu. Ya Rab sen onu yani Babil'i hüküm için koydun. Habakuk peygamber burada parmağını uzatarak Babil'leri işaret ediyordu. Onlar kötü adamlar, bizlerse iyiyiz diyordu. Bizler düşünce ve görüşlerimizi ne kadar da kolay değiştiriyoruz değil mi? Bazı yerlerden beni konuşma yapmam için çağırırlar. Bunu severek de yaparım. Böyle bir seminerde bulunduğum zamanlarda en çok hoşuma giden şey oradaki sıradan insanlarla yaptığım paylaşımlar ve konuşmalardır. İnsanın diğer şeylere nasıl bakması gerektiğini orada onlardan öğrendim diyebilirim. Kendisi de bir Mesih inanlısı olan genç bir pastör bir defasında bana şöyle dedi. Biliyor musun eskiden Kızılderililer beyazların yaşadığı bir kasabaya saldırdığı ve her şeyi yerle bir edip çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüğü zamanlarda insanlar buna katliam derdi. Buna karşılık beyazlar bir Kızılderili köyüne saldırıp bütün yerlileri öldürdüğü zamanlarda ise insanlar buna zafer ya da büyük başarı ismini koyarlardı. Doğruyu söylüyordu. Bizler hiçbir zaman kendi kötülüğümüzü görmek ve bunu kabul etmek istemiyoruz. Her nedense her zaman kendimizi iyi adamlar olarak görmeyi seçiyoruz. Ve sen ey kaya onu tedip için yani terbiye amacıyla pekiştirdin der eski çeviride. Diğer bir deyişle Habakuk şunu diyordu. Ya Rab kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya kötü olanlar onlar. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa onlardan başkası değil. Kendi halkı arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey yapmıyor diye Tanrı'ya yaklaşan ve şikayette bulunan kişinin kendisi olduğunu unutmuş muydu? Çünkü daha önce 1. bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi Habakuk Tanrı'ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriate aldırmadığından, doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığından ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğinden söz ediyordu. Bütün bu günahlar ve kötülükler karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini unutmuş muydu? Onun bir gerekçesi vardı ve Habakuk 1. bölüm 13. ayetten itibaren bu gerekçeyi de göreceğiz. Habakuk peygamber tüm bu olanlar karşısında Tanrı'nın bir şey yapmadığını söylüyordu. Ve gerekçe olarak Habakuk 1. bölüm 13. ayette şunları okuyoruz. Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerim. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse neden hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun diye sorar. Bu sözler Tanrı ile ilgili gerçek bir tanımlama ve açıklamadır. Kutsal bir Tanrı kötülüğe ve sapkınlığa bakamaz. Bir kişinin üzerindeki günahlarla cennete gidememesinin nedeni de budur. Bu nedenle her birimizin günahının bağışlanması gerekir. Her birimiz kurtarıcı İsa'nın kanındaki günahları temizleyen kuvvete muhtacız. Yeni bir doğaya, yeni bir yapıya ihtiyacımız var. Her birimiz yeniden doğmalıyız. Kendisi çok dindar biri olduğu halde Nikodemus adlı ferisinin bile yeniden doğması ve yeni bir doğaya sahip olması gerekiyordu. Yapılan dinsel işler insanın yüreğindeki günahları silip süpürmez. Yapılan her türlü işler insanın günahını ortadan kaldıramaz. İnsan günahını silip ortadan kaldıracak olan şey ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'in kanıdır. Tanrı kötülüğe ve sapkınlığa asla bakamaz ve bakmayacaktır. Bu nedenle cennete gitmeyi arzuluyor ve bu yolda bazı şeyler yapmaya gayret ediyorsan, önce İsa Mesih'e git ve günahlarını temizlet. Günahlarına af bul. İsa Mesih'e iman ederek günahların temizlenmedikçe, günahlarının bağışına kavuşmadıkça cennete gitmen sadece bir hayal olarak kalacaktır. Sizin anlayacağınız Tanrı sizi sevdiği için bağışlamak, günahlarınızı silip ortadan kaldırmak ister. Bu uğurda İsa Mesih sizin günahlarınızın hak ettiği cezayı kendi üzerine almıştır. Unutmayın, Tanrı yeryüzündeki günahlı insanları cezalandırmaya cesaret edemeyecek kadar yumuşak kalpli, centilmen biri değildir. Günah işlemişseniz bu günahınızın gerektirdiği ceza kesinlikle size ya da sizin yerinize, sizin günahlarınızı kendi üzerine alacak suçsuz birinin üzerine yüklenmelidir. cennet vizesini almak için Tanrı tarafından kabul edilmeden önce günahlarınızı Tanrı önünde kesinlikle ve açık bir şekilde itiraf etmeli ve günahlarınızın bağışına kavuşmalısınız. Habakuk peygamber, hainlik edenlere niçin bakıyorsun diyor Tanrı'ya. Sen Babillere nasıl güvenebilirsin diye sorar. Onların ne kadar günahkar, ne kadar adi ve çirkef bir ulus olduğunu bilmiyor musun diye Tanrı'ya sormaktadır. Doğruyu söylüyordu. Evet, Babilliler günahkar ve kötü bir ulustu. Ama Tanrı bu ulusu kendi tasarılarını gerçekleştirmek için kullanacaktı. Tanrı'nın bu yolla çalışması beni gerçekten ürkütüyor. Tanrı bir ulusu cezalandırmak için Tanrı tanımaz, berbat bir ulusu kullanmaz diye bir düşünceye takılıp kalmamalıyız. İzin verirseniz konuya kısaca beyaz derili insan ile Amerikalı açısından bakmak istiyorum. Beyaz ırka ait büyük uluslara mensup insanlar yüzyıllar boyu dünyayı bu gururlu uluslar vasıtasıyla yönettiler. Daha sonra dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak Amerika ortaya çıktı. Tanrı Amerikalıları Vietnamlılarla yaptıkları savaşlarda küçük düşürdü. Yine de Tanrı Amerikalıları Orta Doğu politikalarında küçük düşürmeye devam etmektedir. Arap ülkeleri Orta Doğu petrollerinin vanalarını bir anlık kısıverecek olurlarsa başta Amerika olmak üzere tüm süper ülkeler baş aşağı düşüverirler. Evet, Tanrı dünya ulusları ile olan ilişkilerini çok ilginç şekillerde sürdürmektedir. Ben dünyada gelişmekte olan her çeşit olayı büyük bir ilgi ve dikkatle takip ederim. Araştırmalarım sonucunda Tanrı'nın bugün de hala dünya ulusları arasında işlemekte olduğu sonucuna vardığımı söylemek isterim. Sen ve ben gelecekte neler olacağını düşünerek çeşitli korkulara kapılabiliriz. Ama bu gelişmeler veya gerçekleşecek olaylar Tanrı'yı korkutmaz. Çünkü denetim hala onun elindedir. Hiçbir şey onun denetimi ve kontrolü dışında değildir. Bu evreni yöneten Tanrı'nın kendisidir. Hainlik edenlere niçin bakıyorsun diyor. Ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun der eski çevirdi. Sevgili arkadaşım, Habakuk peygamber burada yanlış bir söz söyler. Bu yanlış nedir biliyor musunuz? Kötü adam ve bu kötü adamdan daha salih, daha doğru başka bir adam diyerek yanlış yapar. Çünkü kutsal kitap doğruluk konusunda hiç doğru kişi yoktur demektedir. Habakuk burada kendisinden daha salih biri diyeceğine, kendisinden daha günahkar biri deseydi daha doğru olurdu. Ama Tanrı İsrailleri bu nedene dayalı olarak cezalandıracağını söylememişti. Tanrı kendi halkı olan İsrailleri cezalandırmak için Babilleri sadece bir araç olarak kullanacaktı. Evet, böylece kutsal kitabın en güzel bölümlerinden birine gelmiş oluyoruz. Habakuk 1. bölüm 14, 15 ve 16. ayetler. İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin. Kildaniler onları oltayla, ağla, serpme ağla tutar gibi tutuyor ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden. Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar der. İnsanları yöneticileri olmayan deniz balıkları gibi yerde sürünenler gibi yapıyorsun sözü Babillerin düşmanlarına davranırken yaptıkları kötülüklere işaret etmektedir. Babiller düşmanlarına, denizin balıklarına ya da toprağın içinde hiçbir savunması olmayan sürüngenlere davranır gibi davranırdı. 15. ayette olta, ağ ve saçma ağ gibi sözler Babil orduları ve Babil ordularının düşmanlarını ele geçirirken kullandıkları silahları işaret eder. Tanrı balık tutmak kavramını kutsal kitapta insanları tutmak kapsamında sembolik anlamlarda da kullanmıştır ama bunu insanları yakalayıp yok etmek için değil, tam tersine onları yakalayıp kurtarmak için yaptığını söylemiştir. Anımsarsanız Rab İsa bir defasında öğrencilerinden balıkçı olan bazılarına seslenerek onlara "Şimdiye kadar balık tutmakla iyi ediyorsunuz." demiştir. Matta 4. bölüm 19. ayet. "Onlara ardımdan gelin," dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Sevgili dostum, yeryüzünün en güzel uğraşı insan tutan balıkçı olmaktır. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Bugün bizler günah içerisinde yüzmekte olan kadın ve erkekleri dil, ırk, soy, boy demeden bütün insanları İsa Mesih için yakalamakla, böylece onları kurtarmakla görevlendirildik. Bizim için bundan daha büyük bir görev olamaz. Bundan dolayı ağına kurban kesiyor ve saçma ağına buhur yakıyor diyor. Babiller putperest bir ulustu ve bu nedenle kazandıkları herhangi bir başarıda yaşayan ve gerçek Tanrı'ya şükür ve hamd sunma gereğini hiçbir zaman duymazlardı. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan balıkçılıkla uğraşanlarımızın sayısı da oldukça fazla. Balıkçılar iyi bir avdan sonra balıktan sağlanan kazanç nedeniyle sevinirler. Çok balık tutmuşlarsa genelde bunu birilerinin ağlarını bereketlemiş olmalarına bağlayabilirler. Oysa gerçekte bunların hiçbir rolü olmamıştır. Bir bereket olmuşsa bunun tek kaynağı Tanrı'dır. Tanrı iyi bir Tanrı olduğu için insanları bereketleyerek sevindirmek ister. Evet, bereketin kaynağı her zaman Tanrı'dır. Habakuk 1. bölüm 17. ayette ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi diye sorar peygamber. Aslında Habakuk Tanrı'ya şunu soruyordu. Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve de terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil'li olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Sevgili dostum, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatar. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği için o kendisine iman ederek kurtulabilmemiz için bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde gerçekleşti. Habakuk'un ikinci sorusu da şuydu. Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde cevaplayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacak. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirebilmemiz gerekir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taç takıp haç üzerinde ölmeye geldi. İkinci defa geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan DNA'yı elinde bulunacaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verilebileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğuna inanıyorum. Bundan birkaç yıl önce Amerika'nın Oklahoma eyaletinde sınır oluşturan bir yerde bir motelde kalmıştım diyor Dr. Vernon McGee. Bulunduğunuz yerden Oklahoma'ya taş atabilirdiniz. Benim babam orada gömülüdür. Babam ben 14 yaşındayken öldüğü zaman mezarının başında durup ağlamıştım. Bir pamuk atölyesinde kazayla ölmüştü diyor ve devam ediyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Cenaze töreni bitip herkes evlerine döndükten sonra ben bisikletimle mezarlığa geri dönmüştüm. Babamı niye bizden aldın diyerek Tanrı'ya öfkeyle seslendiğimi anımsıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Bugün o sorunun yanıtını biliyorum. Tanrı bu olay aracılığıyla başka türlü hiçbir zaman Rabbin işine girmeyecek küçük bir delikanlının yüreğini yani beni o zamandan bu iş için hazırlamaya başlıyordu diyor. Tanıklığında Dr. Vernon McGee. İşin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mı? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır, yok. Bu bizim işimiz değil. Bu onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Çocukluğumu sık sık kasırgaların yaşandığı Oklahoma eyaletinde geçirdim diye devam ediyor Dr. Vernon McGee. Kasırga geldiği zaman babam beni kucağına alır, ben de ağlamaya başlayarak nereye gidiyoruz diye sorardım. Hepimiz evimizin altında bodrum katındaki karanlık hiç de rahat olmayan sığınağımıza giderdik. Uyumam için babam beni orada bir yatağın üzerine yatırırdı. Sabahleyin de emniyet içerisinde sağ salim yatağımızdan kalkardık. Ağlayan küçük bir çocukken babam bana kasırganın ne olduğunu açıklayamazdı ama beni sadece bunlardan korurdu. Ben de her şey için babama güvenirdim. Babam öldükten sonra bu kez göksel babamı daha çok öğrendim ve ona güvendim. Hayatımda Tanrı'nın bana nedenlerini açıklamadığı bazı olaylar yaşadım. İlk çocuğumu benden aldığı zaman onu epey bir zaman sorgulamıştım. Bugün bile o konuda bazı soru işaretlerimin var olduğunu söylemeliyim ama ben şunu biliyorum. Bütün bu soruların cevabını o biliyor. Zamanı geldiği zaman o bütün bu sorularıma cevap verecektir. Bu arada ben ise ona güvenmeye devam edeceğim diyor bu değerli kutsal kitap yorumcusu. Bizim hayatlarımızda da aynı bunlara benzer yaşadığımız deneyimler ve sorular olabilir. Bizler de ona güvenmeye devam edelim.